Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Remarque. 31. ayrım. Yan tarafta yine çekişme, karyola gıcırtısı ve feryat başlıyor. Başımı senin dizlerine yaslıyorum ve ellerin saçlarımda dolaşıyor. Artık hiçbir şeyden de korkmuyorsun. Çünkü pasaportun var. Bütün polisler bize selam duruyorlar. Çıt yok. Geceyi bekliyoruz. Öyle sakiniz ki. Çünkü birbirimizi çok seviyoruz. Ve ben koridorda ayak sesleri oluyor. O ana kadar çıt duyulmayan öte yandaki odanın kapısında bir anahtar şakırdıyor. Kapıcının sesi. Teşekkür ederim diyor. Çok teşekkür ederim. Bezgin bir kadın sesi. Bana ne kadar vereceksin çiçim? Diye soruyor. Bir erkek sesi cevap veriyor. Fazla param yok. Ama neyse. Bir elliye nasılsın? Sen aklını kaçırmışsın. Yüzlükten aşağı bir düğümümü bile çözmem. Amma yavrum ve ses anlaşılmaz bir fısıltı oluyor. Kern fısıldar gibi anlatmasına ısrarla devam ediyordu. Tatilimizi deniz kenarında geçiriyoruz. Banyonu yapmış, sıcak kumda uyumaktasın. Deniz masmavidir ve ufukta beyaz bir yelken var. Martılar bağırışıyorlar, rüzgar esiyor. Duvara bir şey çarpmıştı. Ruth titredi ve uyku sersemliği içinde "O ne?" diye sordu. "Hiç, bir şey değil Ruth. Uyumana bak. Sen buradasın değil mi? Ben hep buradayım ve seni öyle seviyorum ki. Beni sev Kern. Beni çok sev." Genç kız tekrar uyudu. Birbirimizin yanındayız ve peşimizden fırlattıkları bütün iğrençlikler bizi alakadar bile etmiyor. Ve bu randevu otelinin iğrenç gürültüleri arasında Kern fısıldamasına devam ediyor. Yanımızda hiç kimse yok. Genciz, uykularımız tertemiz. Benim sevgili Ruth'um, benim çiçek gibi mi dillim? Kern mültecilere yardım komitesinden geliyordu. O da zaten söylenilenlerden fazlasını beklememişti. İkamet tezkeresinin lafı bile olamazdı. Yardım ise ancak pek zaruri hallerde beklenebilirdi. İkamet tezkeresi olsa da olmasa da gayet tabii olarak çalışmaya müsaade yoktu. Kern pek meyus olmamıştı. Her memlekette hep aynı şeydi. Buna rağmen kanuna nazaran açlıktan geberip gitmeleri çoktan lazım gelen binlerce mülteci yaşayıp duruyorlardı. Delikanlı yazıhanenin dış salonunda bir müddet kaldı. Salon tıklım tıklım insan doluydu. Kern sıra ile hepsini gözden geçirdikten sonra bir parça yanda oturan ve insanın üzerinde sakin ve aklı başında bir tesir bırakan bir adama doğru yürüyerek "Affedersiniz," dedi. "Sizden bir şey sormak isterdim. Polise ihbarname vermeden oturulabilecek bir yer tavsiye edebilir miydiniz acaba bana? Paris'e daha dün geldim de." Adam en küçük bir hayret eseri bile göstermeden "Paranız var mı?" diye sordu. "Biraz. Bir odaya günde 6 frank verebilir misiniz?" "Şimdilik evet." "O halde Türen sokağındaki Verdun oteline gidin. Otelci kadına benim gönderdiğimi söylersiniz. İsmin Klasman'dır." Ve adam mahzun bir gülümseyişle ilave etti. "Doktor Klasman. Verdun polise karşı emin bir yer midir?" "Emin hiçbir şey bulamazsınız. Polis ihbarnamesini tarihsiz dolduruyorlar ve alıkoyuyorlar. Şayet kontrol olursa sizi hemen o gün gelmiş gösteriyorlar ve pusulalarda ertesi gün polise gönderiliyor. Anladınız mı? En mühimi bu otelde hemencecik ele geçmeyeceğinizdir. Çünkü mükemmel bir yeraltı yolu var. Siz de göreceksiniz ya, Verdun'a otel falan dememeli. Her şeyleri bilen Tanrı burasını sanki daha 50 yıl önceden mültecilere hazırlamış. Elinizdeki gazeteyi okumuş muydunuz?" "Evet. Öyleyse bana verin. Ödeşmiş oluruz." "Âlâ. Çok teşekkür ederim." Kern en yakın köşe başındaki bir kahvede kendisini bekleyen Ruth'un yanına gitti. Genç kızın yanında bir şehir planı ve Fransızca bir gramer vardı. "Bak," dedi. "Bu arada ben bir kitapçıdan bunları aldım. Ucuz aldım. Eski fiyatına. Paris'i fethetmek için kullanacağımız en mükemmel iki silah. Çok doğru. Hemen faydalanalım. Dur bakalım. Türen sokağı neredeymiş?" Verdun Oteli sıvaları birçok yerlerinden dökülmüş, eski ve harap bir bina idi. Küçük kapısının arkasındaki kulübede siyahlar giymiş, sıska bir karı oturuyordu. Kern yarım yamalak Fransızcası ile ne istediğini anlattı. Kadın simsiyah ve parıl parıl gözlerini bir müddet her ikisinin de üzerinde dolaştırdıktan sonra kupkuru bir sesle "Yemek dahil mi?" diye sordu. "Yemekli ne kadara?" "Adam başına 20 frank, 3 öğün, kahvaltı odaya getirilir. Diğerleri yemek salonunda. Kern Almanca olarak Ruta, bana kalırsa ilk günü yemekli tutalım dedi. Sonra istediğimiz zaman değiştirebiliriz. En mühim mesele nihayet sığınacak bir yer bulmamız." Rut başı ile tasdik etti. Kern o halde yemekli olsun dedi. "Bir oda tutacak olursak fiyatta bir fark yapar mı?" Otelci kadın başını iki yana salladı. "İki kişilik boş odamız yok. 121 ve 122 numaraları veriyorum." diyerek masanın üzerine iki anahtar fırlattı. "Para her gün ödenir peşin." Kern "peki" diyerek tarihsiz polis ihbarnamesini kenara itti ve parayı verip anahtarları aldı. Odalar yan yana idi. Tek kişilik yatakları daracıktı ve pencereleri avluya bakıyordu. Buranın yanında Habana Oteli bir saraydı. Kern etrafına bakındı ve "tam bir mülteci kulübesi" dedi. "Kasvetli fakat insana yuvasını hatırlatıyor. Olduklarından fazla bir şey vaat etmek istemiyorlar. Sen ne dersin?" Rut, "ben çok beğendim" cevabını verdi. "Şimdi ikimizin de bir odası ve bir yatağı var. Hele Prag'ı bir düşünsene. Her odada üçer dörder yatılıyordu." "Çok doğru. Tamamıyla unutmuştum bunu. Ben şu sırada Zürih'teki Neumann ailesinin evini düşünüyordum." Rut güldü. "Bense şu sırılsıklam olduğumuz samanlığı. Sen benden daha iyi düşünebiliyorsun. Fakat benim ne diye böyle düşündüğümü biliyor musun?" Rut "evet" dedi. "Fakat hiç doğru değil. Hem bunu ben kendime tahkir sayarım. Biraz ipek kağıdı alıp güzel abajurlar yapalım. Bu masanın başında Fransızca öğreneceğiz ve şu damdan bir parça gökyüzünü seyredeceğiz. Dünyanın en mükemmel yatakları olması gereken bu yataklarda uyuyup uyanacağız ve pencereden baktığımız zaman şu pis avlu eşsiz romantik bir manzara olacak. Zira burası bir Paris avlusudur." Kern "âlâ" dedi. "O halde şimdi yemek salonuna gidelim. Mükemmel Fransız yemekleri var ve Fransız yemeği de dünyanın en nefis yemeğidir." Verdun Oteli'nin yemek salonu bodrum katındaydı. Bunun içindir ki otel müşterileri buraya katakomb adını vermişlerdi. Yemek salonuna merdivenlerden, koridorlardan, bataklıklı bir göl suyu kadar durgun ve pire dolu asırlık odalardan geçilerek varılıyordu. Burası oldukça da büyüktü. Zira otel sahibi kadının kız kardeşine ait bulunan yandaki internasyonel otelinin yemek salonu vazifesini de görmekteydi. Bu ortak yemek salonu bu iki harap otelin mühim hususiyetiydi. Eski Roma'nın Hristiyanları için katakomb ne ise buradaki mülteciler için de bu salon aynı şey idi. Enternasyonelde kontrol olduğu zaman bütün mülteciler bu salondan Verdun'a savuşurlardı ve Verdun kontrol edildiği zaman da öteki tarafa. İşte bu ortaklaşa bodrum kurtuluş yoluydu. Kern ve Rut kapıda bir müddet kararsız kaldılar. Öyleydi fakat yemek salonunun penceresi olmadığı için lambalar yakılmıştı. Günün bu saatindeki elektrik ışığının manzarası bir akşam önceden arta kalmış ve unutulmuş bir an kadar silik ve hastaydı. Kern, "bak Maril burada" dedi. "Nerede?" "Şu karşıda, lambanın yanında. Hele şu işe bak. Hemen de bir tanıdığa rastladık." Şimdi Maril de onları görmüştü. Gözlerine inanamamış gibi bir an gözlüklerini yerleştirdikten sonra ayağa kalktı ve yanlarına gelerek ellerini sıktı. "Ne görüyorum? Bizim kütükler demek Paris'te. Peki bu ihtiyar Verdun'u nereden de keşfettiniz?" "Doktor Klasman sağlık verdi." "Ha, Klasman. Demek iyi, tam yerine geldiniz. Verdun mükemmel bir yerdir. Yemekli mi tuttunuz?" Evet, fakat yalnız bir gün için. İyi ettiniz. Yarın değiştirin. Sadece oda parası verin ve yiyecek öteberiyi kendiniz alın. Fakat arada sırada yine buradan da yiyin ki otelci kadının gönlü hoş olsun. Viyana'dan savuşmanız isabet oldu. Yangın kokusu artık iyice duyuluyormuş. Burası nasıl? Burası mı delikanlı? Avusturya, Çekoslovakya, İsviçre, mülteciler için bir harekat harbi oldu. Fakat Paris bir siper savaşıdır. Burası siperlerin en ön hattıdır. Her yeni mülteci dalgası buraya kadar yuvarlandı. Şu karşıdaki kara saçlı adamı görüyor musunuz? Bir İtalyandır. Onun yanındaki sakallıyı, o da bir Rus'tur. İki kişi ötekini, bir İspanyoldur. Ondan sonraki iki kişiyi de gördünüz mü? Biri Polonyalı, öteki Ermenidir. Onların yanında dört Alman oturuyor. Paris, bütün dünyanın son ümit ve kaderini deneyeceği son şehirdir. Saatine baktı. Gelin çocuklar, ikiye az var. Eğer yemek yemek niyetinde iseniz tam zamanıdır. Fransızlar yemek vakitlerine çok dikkat eden bir millettir. İkiden sonra lokma bulamazsınız. Hep beraber Maril'in masasına oturdular. Maril, eğer otelde yiyecek olursanız şu şişman garson kadının masasına oturmanızı tavsiye ederim dedi. İsmi Yoon'dur ve Alsas aslındandır. Nasıl becerdiğini bilmem. Fakat onun tabakları öteki garsonların getirdiğinden daima daha doludur. Yoon çorbayı masaya koydu ve sırıttı. Maril, çocuklar, paralı mısınız diye sordu. Kern aşağı yukarı iki hafta yetecek kadar cevabını verdi. Maril tasvip eder gibi bir baş hareketi yaptı. Böyle oluşu iyi. Ne yapmak istediğinizi de düşündünüz mü? Hayır. Daha dün geldik. Bütün burada gördüklerimiz ne ile yaşarlar? İyi sordun. Evvela kendimden başlayayım. Bazı mülteci gazetelerine yazdığım makalelerle geçiniyorum. Bir zamanlar Reichstag mebusu olduğum için bunlara para veriyorlar. Rusların hepsinde bir Nansen pasaportu ve bir iş izni vardır. Hem onlar ilk büyük mülteci dalgasıydılar. 20 yıl oldu. O zamandan beri garsonluk, aşçılık, masörlük, kapıcılık, kunduracılık, şoförlük ve benzer işler yaparlar. İtalyanların büyük bir kısmı da başlarının çaresine bakmanın yolunu buldular. Onlar da ikinci büyük mülteci dalgasıydılar. Almanların bir kısmının henüz geçerli pasaportları ve az bir kısmının da iş izni var. Bazılarında da henüz biraz para kalmış. Büyük bir dikkatle onu harcıyorlar. Fakat şu gördüğünüz insanların en büyük kısmı her şeyden yoksundur. Birkaç frank ve bir lokma yiyecek karşılığı gizli çalışırlar. Ellerinde ne geri kalmışsa satarlar. Şu karşıdaki avukat tercüme ve yazı makinesi işleri yapar. Onun yanındaki genç paralı Almanları gece kulüplerine götürür ve bundan komisyon alır. Bu delikanlının karşısında oturan şu artist kadın Elef bakar ve fal açar. Bazıları lisan dersi verirler. Bir kısmı da jimnastikçi olmuşlardır ve bir ikisi sabah sabah pazarlara gidip küfe taşır. Birazı da mültecilere yardım komitesi sayesinde yaşar sadece. Kimisi satıcılık yapıyor, kimisi dileniyor ve bazıları da bakarsınız ortadan kayboluverirler. Mültecilere yardım komitesine müracaat ettiniz miydi? Kern, gittim dedi öğleden evvel. Bir şey kopardınız mı? Hayır. Zarar yok, bir daha gidin. Ruth, Yahudilerinkine, siz de Melezlerinkine, ben Aryan komitesine gidiyorum. Maril güldü. Görüyorsunuz ya, yoksullukta kırtasiyecilik eksik değil. Kaydoldunuz mu? Hayır, henüz değil. Bu işi yarın hemen yapın. Klasman size yardım eder. Bu işlerin uzmanı olmuştur. Rut'un pasaportu var. Belki ona bir ikamet tezkeresi alabilir. Kern, evet, gerçi bir pasaportu var dedi. Fakat müddeti bittiği için sınırdan bile gizlice ve izinsiz geçmek zorunda kaldık. Zarar yok. Pasaport her zaman pasaporttur. Altından bile kıymetlidir. Bunu size Klasman da söyleyecek. Yoon patatesleri ve içinde 3 parça dana eti bulunan tabağı masaya bıraktı. Kern kadına gülümsedi. Yoon hemen sırıtarak karşılık verdi. Maril, gördünüz mü Yoon'u? Dedi. Bir porsiyonda ancak bir parça et bulunur. Oysa o bir tane fazla getirdi. Çok teşekkür ederim Yoon dedi. Kern, ey ulu tanrım dedi, ikamet tezkeresinden yana rutun talihi vara benziyor. 3 gün içinde olsa bir de İsviçre'de almıştı. Maril, kimya tahsilini bıraktınız mı Rut diye sordu. Evet, hem evet hem de hayır, hiç olmazsa şimdilik. Maril başı ile tasdik etti. İyi ettiniz. Pencerede oturan ve önünde bir kitap duran genç bir adam gösterdi. Şu karşıdaki delikanlı 2 yıldan beri gece kulübünün bulaşıklarını yıkar, 2 hafta önce Fransızca doktorası verdi. Fakat bu arada da Fransa'da çalışmasına müsaade edilmediğini, talihini ancak kapta deneyebileceğini öğrendi. Şimdi de Güney Afrika'sına gidebilmek için İngilizce doktorasını vermek üzere İngilizce öğreniyor. Burada böyle şeyler de oluyor işte. Buna bakarak hiç olmazsa teselli duyarsınız, değil mi? Öyle. Nasıl, siz de aynı fikirde misiniz? Ben her şeye bir teselli payı buluyorum. Buranın polisi nasıl? Oldukça tetikte, kollamak lazım. Fakat İsviçre'deki kadar sıkı değil. Kern, benim için bu da teselli dedi. Kern ertesi gün öğleden önce kaydını yaptırmak üzere Doktor Klasman'la beraber Mültecilere Yardım Komitesi'ne gitti. Oradan çıkınca da vilayete gittiler. Klasman, resmen müracaat etmekte en ufak bir fayda bile yok, dedi. Sadece sınır dışarı edileceksiniz. Fakat olup bitenleri bir görmeniz hiç de fena değil. Hem tehlike falan da yok. Mülteciler için polis binaları da kilise ve müze kadar tehlikenin en az bulunduğu yerlerdir. Kern, çok doğru diye cevap verdi. Sahi, şimdiye kadar ben müzeleri hiç düşünmemiştim. Vilayet büyük bir avlunun etrafını çeviren muazzam binalar sistemiydi. Klasman, Kern'i birkaç kemer ve kapıdan geçirdi ve az çok bir istasyon bekleme salonunu andıran büyük bir salona götürdü. Duvarlar boyunca bir sıra gişe vardı ve her gişenin arkasında memurlar oturuyordu. Salonun ortasında arkalıksız birçok sıra göze çarpıyordu. Salonu dolduran yüzlerce insandan bir kısmı bu sıralarda oturuyor, bir kısmı da gişelerin önünde uzun kuyruklar teşkil ediyordu. Klasman, burası seçmenlerin salonu dedi. Adeta cennet sayılır. Buradaki gördükleriniz ikamet izinleri olup da uzattırmaya gelmiş insanlardır. Kern salona çöken endişeli havanın sebebini anlamıştı. Cennet bu mu diye sordu. Evet, işte görüyorsunuz. Klasman yanlarındaki gişeden o sırada ayrılan bir kadını gösteriyordu. Kadın, gişenin arkasındaki memur kadının damgalayarak geri verdiği belgeye adeta çılgınca bir tutkunlukla gözlerini dikmişti. Biraz sonra bekleşmekte olan insanların bulunduğu bir topluluğa doğru koşarak 4 hafta diye bağırdı. 4 hafta daha uzatıldı. Klasman'la Kern bakıştılar. 4 hafta demek, bu devir için hemen de bir ömre bedel değil mi? Kern başıyla tasdik etti. Gişenin önünde ihtiyar bir adam durmuş, memura iyi ama şimdi ben ne yapacağım diye şaşkın şaşkın soruyordu. Memur, Kern'in tek kelimesini anlayamadığı çalak bir Fransızcayla bir şeyler söyledi. İhtiyar dinledikten sonra tekrar iyi ama şimdi ben ne yapacağım diye sordu. Memur, sıra kimde diyerek ihtiyarın başı üzerinden uzatılan kağıtları aldı. İhtiyar başını geri çevirerek, iyi ama benim işim daha bitmedi ki dedi ve henüz ne yapacağını bilmiyorum. Nereye gidebilirim ki diye memura tekrar sordu. Memur bir şeyler söyledi ve ihtiyarın arkasındaki adamın kağıtlarıyla meşgul oldu. İhtiyar kişinin kenarına denize düşen bir adamın bir tahta parçasına tutunması gibi sımsıkı yapışmıştı. Benim kağıdımı uzatmazsanız ben ne yaparım? Ne yapabilirim diye tekrar sordu. Memur onunla meşgul bile olmuyordu artık. Adam arkasında toplananlara döndü. Şimdi ben ne yapabilirim? İhtiyar durmamacasına kovalanışından bunalmış ve taşlaşmış yüzlerle karşılaştı. Hiç kimse cevap vermiyordu. Fakat ihtiyarı itip kakalayan kimse de yoktu. Ona çarpmamaya pek dikkat eden eller kağıtlarını ihtiyarın başı üstünden uzatıyordular. İhtiyar yine memura döndü ve gittikçe yavaşlayan bir sesle, ne yapmam lazım geldiğini olsun, herhangi birisinin söylemesi lazım diye hep aynı şeyi tekrara devam etti. Adamcağız birbiri peşinden hücum eden dalgalar gibi başının üstünden aşmakta olan bir sürü el ve kolları altında sinmiş ve gözleri korkudan büyümüştü. Sesi ancak bir vızıltı halinde çıkıyordu. Kırış kırış damarların ok gibi fırladığı elleriyle gişenin tahtasını hala tutmaktaydı. İhtiyar nihayet sustu. Bütün kuvveti kesilmiş gibi gişenin kenarını bıraktı ve kollar iki yanına düşüverdi. Artık bir işe yaramayan iri elleri omuzlarına tesadüfen asılıvermiş olan ve vücutla hiçbir alakası bulunmayan halat parçaları gibi iki yanda sallanmaktaydılar. Öne doğru eğilmiş başta artık hiçbir şey görmüyordu. Fakat daha ihtiyar tamamıyla bitkin bir halde kişinin önünde durmaktayken Kern'in gözleri dehşet içinde donup kalmış bir başka yüzle, sonra acele hareketlerle ve yine bu dehşete kapılmış, bütün ümitlerini kaybetmiş sabit bakışlarla, sanki artık hiçbir yerde herhangi bir kurtuluş ümidi kalmamışçasına kendi içine çevrilmiş bu kör bakışlarla karşılaştı. 31. ayrımın sonu. Sayfa 302. Devamı 32. ayrımda.